yeni nesilleri inşa eden fikir adamlarımız. Kendi dillerinden hayatları. Peyami Gürel.
Ressam Peyami Gürel'le. Müslüman olmak müthiş bir mutluluk.
Kısaca özgeçmişinizi anlatır mısınız?
1959 yılında İstanbul'da doğdum. İyi bir öğrenciydim. Orta tahsilimi İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladım. Şu dönemdeki birikimimin belki büyük bir kısmını o dönemde aldığım eğitime borçluyum. Mesela sanatta resim dersimiz vardı ve biz resim dersinde yazılı falan olurduk. Akademide eğitim görürken biz bunları daha önce gördük diye şaşırmıştık. 1975-1980'li yıllarda biz de memleketin kurtarılmasına gayret ettik. 1980 sonrasında bir ara İktisat Fakültesi'nde bulundum. 12 Eylül sonrasında bir ara ticarette uğraştım. Tabii o dönemlerde de sanatımı devam ettiriyordum.
Memleketi kurtarma gayretlerinizin olduğu dönemlerden biraz bahsetsek?
O dönemlerdeki hayatım sol. Hatta sol da hafif kaçar. Tam bir Marksist.
Marksist olmanızdaki etkenler neydi acaba?
Beni etkileyen nedenler sanıyorum adalet duygusuydu. Bunu sağlamak için bir şey yapmalıydı. Marksizm de frekanslardan biriydi. Bir şeyler yaparken bilimsel temellere oturtmalıyız diye düşünüyordum. O minval üzere hareket ettik. Daha sonra bilimsel temeller üzerine oturttuğunuz faaliyette bilimsel temellerinizin sorgulanması ihtiyacıyla karşılaşıyorsunuz. Yani bilimsel dediğiniz şeyler ne kadar doğru sorusu geliyor. Sonra da hiçbir şeyin kesin olmadığını görüyorsunuz. Kesin olan ne var diye sorguladığınız zamansa illallah demek noktasına ulaşıyorsunuz.
Bu noktaya siz nasıl geldiniz? Kendi kendinize mi yoksa başkalarının desteğiyle mi oldu?
Özgeçmişimle ilgili bu alan birçok kişiyi çok ilgilendiriyor. Çok iştiyak duyuyorlar. Ya abi nasıl Müslüman oldun? Vay be gibi tepkiler. Halbuki ben o alanın çok önemli olmadığını vurgulamak istiyorum.
Ancak okuyucu hayatınızın bu tarafını merak eder.
Okuyucuya o tür şeylerin ilginç geldiğini biliyorum. Ben de bu konuda iyi bir örneğim. Ama bir taraftan da bunun bir problem olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan, şimdi daha önceden solcu falan olup da Müslüman olanlar çoktu. Fakat ciddi bir Marksist çok azdı. Şimdi ben onlardan bir tanesiyim. Belki bildiğim birkaç kişi daha vardır. Ciddi bir Marksist hayatı yaşamış, onunla ilgili faaliyet yapmış, kafa yormuş, çalışmış, didinmiş adam çok az. Problem şu, şu andaki halimin cazip olmasının Marksistliğimden referans alınması rahatsız ediyor beni. Marksist olup da sonradan İslamiyet'e geçmiş birisini cepheye kazanılmış bir nefer olarak görüyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Kazanan onlar değil, kazanan benim. O işi yaşayan kişi kazanmıştır. Hatta o tür insanların İslamiyet'i seçmeleri diğerleri için bir uyarıdır. Bu bir cephe ise cephenizde çalışın daha neler olur uyarısıdır bu.
Efendim Ayşe Şasa'yla yaptığımız bir mülakatta Marksizmi çok ciddi biçimde yaşayanlar sonuçta İslam'ı bulurlar demişti. Siz de aynı kanaatte misiniz?
Kesinlikle aynı kanaatteyim. Bu toplumda batılılar için söylemiyorum. Samimi manada Marksistlik yapan sonuçta İslam'ı bulur. Cenab-ı Allah buldurur. Sonuçta İslam'ı bulamayan Marksistlerin bu çileyi yeterince çekmediklerini ve samimi olmadıklarını düşünüyorum.
Marksizmden İslam'a geçtikten sonra hayata bakışta hemen fark ettiğiniz şey ne oldu?
Bir defa temel fark özgürlük hissi oldu. İnsan olma özgürlüğü. İnsan olarak ayaklarının nereye basabileceğini hissedebilmiş olma keyfiyeti ve mutluluğu. Kainatta insan olarak nereye oturacağınızı bilmek müthiş bir mutluluk. Hayatınızın her şeyini anlamlandırıyorsunuz. Daha önce anlamlandırmış olduğunuz her şeyin bilimsel bir karşılığı olmak zorundaydı. Oysa bilime bakıyorsunuz, sizin her şeyinizi anlamlandırmıyor. Ancak İslam hayatınızın her alanını anlamlandırıyor. Tırnağınızı kesmekten gece uykunuza kadar, kabre girişiniz ve kabirden çıkışınıza kadar. Yani ebedi bir anlamlandırma. Ha şimdi ben buradayım ve insan olarak buyum diyorsunuz. İnsanlık vazifemi icra ederken önümde neler var? Neler yapabilirim? Nasıl yücelirim? Deme şansınız var. Ötekinde yücelme şansınız yok. Hep fedakarlık istiyor. Bundaysa fedakarlık ederek yücelme imkanınız var. Bu o kadar güzel ki hakikaten hem ümmete hem insanlığa faydalı olacaksınız. Bir de bunların üstünde size verilen bir mükafat var. Bu çok güzel bir alışveriş.
Ben burada konuşmayı biraz daha sanata doğru çekmek istiyorum. Şimdi gayri İslami çevrelerde İslam sanatçıyı ve sanatı sınırlar şeklinde iddialarda bulunuluyor. Siz iman ettikten sonra kendinizde ve sanat ufkunuzda böyle bir sınırlanmışlık hissettiniz mi?
Tam tersine, sanat ufkunuzda devasa bir alan açılıyor. Öyle bir açılma ki kelimelerle anlatılamaz. Neden? Şimdi siz kendi hayat alanınızı, kendi iradi gayretleriniz ve beş duyunuzla elde ettiğiniz gözlemlerinizle inşa ediyorsunuz. Bu alan çok dardır. Birden beş duyunuzun ve iradi gayretlerinizin ötesinde devasa bir alanla karşı karşıyasınız. Yani alabildiğine uç ve alabildiğine git. Diğerinde ise insan olarak kendinizi kendi edinimlerinizle sınırlamışsınız. Bu alanda öyle dar bir alan değil ama hakiki olanın yanında çok küçük.
Peki gayri İslami çevreler neden İslam'ın sınırlayıcı olduğunu söylüyorlar?
Bir kere Müslümanlarla İslamiyet'i birbirinden ayıracağız. Yani şu anda buradaki bir sanatçımız Müslümanlara bakarak ve Müslümanların verdiği kararlara bakarak İslamiyet'le ilgili bir hükme ulaşıyorsa o yanlıştır. Hata ediyor. İslamiyet'in bilfiil kendisini inceliyorsa böyle bir şey söylemesi zaten mümkün değil. Bir de şu hususu gözden kaçırıyorlar. İslam çizgisinde bir sanatçının neyin faydalı olduğunu önceden bilme şansı var. Onlar o şansı göremedikleri için ortaya çıkan bütün hükümleri kendileri için sınırlayıcı görüyorlar. Halbuki onları kendilerinin açılmasını sağlayıcı bir takım hükümler olarak gördükleri zaman ki bu inanç meselesidir, önünüzde devasa bir alan açılıyor. Yani iş gözlüğe bağlı. Gözlüğünüz nasılsa öyle görürsünüz.
Biraz başa dönmek istiyorum. La ilahe illallahı buluşunuzu biraz daha açsak mı?
Şimdi bir sistemi yaşıyorsunuz. Yaşıyorsunuz ama insan oluşunuzdan dolayı bir şeylere denk düşmüyor. Dayandığınız referansınız bilimsel olmak, diyalektik materyalizm falan. Bu referans noktalarını bir kez daha sorgulasak mı acaba diyorsunuz. Çünkü bazı karşılık hatalarını hissediyorsunuz. Bu karşılık hataları sizin zihninizi sürekli meşgul ediyor ama o meşguliyeti yine bilimsel yollarla çözmek zorunda olduğunuzu hissediyorsunuz. Çözemediğiniz müddetçe zihninizin arka tarafına atıyorsunuz. Bunlar kritik sorular. Bilimsel veriler bunları çözmeye yeterli hale gelince zaten çözülecek diye düşünüyorsunuz. Materyalizmde böyle bir ön kabulünüz var. Bu ön kabul zihninizden her çıkışında biraz vakit ayıralım da şunları bir inceleyelim diyorsunuz. Sizi rahatsız eden bu karşılıkları araştırırken referansları yeniden ele almak gerekiyor. O dönemde La ilahe illallah'la karşılaştım. Şimdi bir tarafta referanslarınız ve onların karşılıkları. Diğer tarafta La ilahe var. Yani hiçbir ilah yok. Dur bakayım. Bu bana ne anlam ifade ediyor diye düşündüm. La ilahe. Yani hiçbir referans yok. Hiçbir referans arama. Kesinlikle kendisinden emin olabileceğin bilgi yok. Bu diyalektik mi olur, bilimsellik mi olur? Hepsine la ilahe. Sonrasıysa illallah. Bu müthiş bir formül dedim. Bütün referansları sıfırlama, sonra tek varlığa inanma. 0 eşittir 1. Bu kafamı karıştırdı. Peki dedim, illallah dediğim zaman, kesin olarak tek referansın o olduğunu kabul ettiğim zaman ne oluyor? Bir de baktım, bütün hayatımın bağlantıları değişiyor. Bütün ön kabullerim değişiyor. Ama hayatla ilgili insanlığım değişmiyor. Her şey yerli yerine oturuyor. O halde beklemeye gerek yok. La ilahe illallah dedim. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Eğer gerçekten insanlık sorumluluğu duyan ve bunu referans arayarak yapmaya çalışan herhangi bir kişinin İslamiyet'le karşılaşmaması mümkün değil.
İslami camiada aradığınızı bulamadığınız oldu mu?
O konu yıllardır insanlarla ilişkili olan, onların zaaflarını bilen bir kişi olarak beni çok hayıflandırmadı. Ancak ilk zamanlarda tanıştığınız her Müslümanda İslam'ın şahsiyetini, derinliğini görmek istiyorsunuz. Fakat bu duygumu hemen toparladım. Çünkü insan zaten insandır. Hatalarıyla, acziyetiyle, doğrularıyla, yanlışlarıyla. Dolayısıyla çevremdeki Müslümanlarda derinliği görememek beni o kadar hayıflandırmadı. Ama kamil olan Müslümanları daima tanımak isterim. Daha kamil olanı var mı? Gideyim tanıyayım, istifade edeyim, rahatlayayım, insan olmanın keyfiyetini hissedeyim, güzelliğini tadayım. Bunu her zaman isterim. Hatta dua da ederim. Ya Rabbi, beni senin kemalat sahibi dostlarınla, mürşidi kamillerinle karşılaştır diye.
Tekrar sanat konularına dönelim isterseniz. Şu an için sanat ve sanatçıya bakışınız nasıl?
Şimdi bizde sanat ya da sanatçı sadece ürettiği eserlerle var olan bir kişilik demek değil. Kişiliğiyle var olan bir kişilik. Yani sanatı ve üretimi kendi kişiliğini biçimlendirdiği ve formlandırdığı, güzelleştirdiği oranda sanatçıdır. Bu ayrımı bir kez koymanız gerekmektedir. Çünkü bu sanatı teknik bir algılamanın ötesine taşıyan bir anlayıştır. Mesela bir bakarsınız bir adam dehşet şeyler üretiyordur. Fakat sapıktır. Ben böylelerine sanatçı değildir demiyorum. Üretim yapan bir insandır. Ama ürettiği şeyin sanatsal bir değeri olup olmadığı tartışılır bence. Çünkü sanat insan olma keyfiyetini besleyen bir şey olmak zorundadır. Gerek kendisine gerek çevreye karşı bu işlevi yoksa bence o sanat değildir. Kuramsal olarak gerek sanat eleştirmenlerimiz gerekse sanata yaklaşım tarzımız bu noktayı çok iyi kavrayamadığı için esere bakarak karar verilir. Halbuki sanatçıya bakılarak karar verilmesi esastır. Çünkü temel faktör insandır. Gerçek sanat insan olma sanatıdır. Temel faktörü insan olmaktan çıkardığınız zaman batının esas oyununa gelmiş oluyorsunuz. O da şu, her şey insan olma keyfiyetinin dışında bir birim olma haline getirmek. Mesela para, esasında mübadele aracıdır ama şu anda ticari bir metadır. Batının sanatı onu yapanın kişiliğinden bağımsızdır. Eser olarak değerlendirilir. En büyük tezgahlardan birisi budur. Sanat sanat içindir yahut da sanat toplum içindir ikilemi yine aynı kategoride işlenebilecek bir ikilemdir. Biz bir üçüncü noktaya sıçramak zorundayız. Sanat güzelliği kavramak ve aktarmak içindir. Bu her ikisinden de farklıdır.
Necip Fazıl sanat Allah'ı aramaktır der. Sizin tezinizle paralel mi yoksa farklı şeyler mi söylüyorsunuz?
Benimki tam öyle değil. Sanata Allah'ı aramak şeklinde bir fonksiyonellik yüklemiyorum. Hatta şöyle, o Allah'ı aramak lafzından insanlar kendi benliği dışında bir makamı arayış safhasını algılıyorlar. Sanatçı esas itibarıyla kendini araştıran bir kişidir. Kendini araştırma ve var etme sürecinde güzelliği idrak edebileceğinin farkındadır. Çünkü sanat nefisle ilgilidir. Sanatçı beğenilmek ister. Nefsi olduğu için beğenilmek ister. Eğer haddini aşarsa aldatır nefsi. Haddini aşmazsa kendini kavrar, kendini hisseder. Kendini bilirse Rabbini bilir. Bu noktalar birbirine çok karıştırılıyor diye düşünüyorum.
Resimle uğraştığınızı biliyoruz. Şu an resim anlayışınız nasıl? Ulaşmak istediğiniz hedef nedir?
Şu andaki resim anlayışım klasiğin formlarından, renk algılayışından istifade ederek sınırları çizilmiş bir alan üzerinde nasıl yansıtabilirim arayışıdır. İkincisi, kendinizi kavrayabilmek ve kavradıkça kemalatınızın artması, güzelliği idrak edebilmeniz üzerinde endeksli olduğu için bundan başka insanların da istifade edeceğini düşünüyorum. Önce ben kendim istifade ediyorum, sonra başkaları ondan istifade ediyor. Şu açıdan, siz eğer bu denklemi hakikaten samimi ve doğru olarak kurabiliyorsanız, bu denklemin kendisi her insan için kurulan bir denklemdir. Her insan için kurulan bu denklemde kendi gözleriniz, hissedişlerinizle ilgili olarak bir şeyi sanatınıza geçebiliyorsanız, bundan birileri istifade eder. Sergilerimden herhangi bir tanesinde, bir eseriniz karşısında herhangi bir Allah'ın kulu gelip de Peyami Bey, bu eser beni çok etkiledi, bu renkler, bu mantık nedir de beni bu kadar etkiledi diye sorsa, ben de onun kulun Allah'a rabıtasındaki nefsi emmaresinin şu boyutuna ilişkin olduğunu söyleyip nefsi emmarenin ne olduğunu izah etsem, benim için o sanat eseri vazifesini yapmıştır. Yahut da bir kısmın hidayetine vesile olabiliyorsam, sanatım vazifesini yapmıştır.
Niçin resim? Mesela neden hat ya da ebru değil?
Bir kere ufki bir çizgi oluştuktan sonra o çizgi üzerinde her şeyi yapabilirsiniz. Onun için ben fotoğraf da çekiyorum. Ayrıca ebru ve hatla da ilgileniyorum. Dolayısıyla ben özel bir alan farkı koymuyorum. Şu an dönemsel bir seçme açısından resme ağırlık veriyorum. O da şu açıdan, ebruyla ve hatta insanlara güzellikleri hissettirirsiniz. Ama başka insanlara başka araçlarla bu güzellikleri aktarabilirsiniz. Resim bunun etkin yollarından biri benim için. Dolayısıyla resmi de tercih ediyorum ve resme batılının yüklediği anlamı yüklemiyorum.
Peki biz Müslümanlar olarak bu sahada yeni bir çığır açabilir miyiz?
Kesinlikle açılabilir. Bir Müslümanın hayatı çığırdır zaten. İki günü birbirine denk olmamalıdır Müslümanın. Bu ne demektir? Her gün yeni bir çığır açmak demektir. Bu çığırın temeli bir kere insan olma keyfiyetini idrak etmek olacak. Gerisi Allah'ın sana verdiği yetenekler ve lütufla olacaktır. Onunla bir şeyler ortaya koyacaksınız. Onunla ışık saçacaksınız. Ancak burada eseri insandan bağımsızlaştırmama noktasına bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Yani kişiler şunu hissedecekler. Bu sanatçı eserindekini yaşıyor. Batılının farkı bu. Onun eseri insan olan birini çok fazla tatmin etmez. Bizim gücümüzse eserle hayatımızı meczetmemizde yatar. Bu bütünlüğü bitirdiğimiz anda her şey biter. Müzehip, hatta yazan her şeyin anlamını bilmiyorsa gerekli başarıyı gösteremez. Lafzayı celal süslüyor mesela. Lafzayı celalle hembem olamıyorsa, Allah'ı düşünmeden süslüyorsa ona nasıl ilham gelecek?
Kendi klasiklerimizden ilham alarak bugün bazı sentezler yapılsa resme yeni bir çizgi getirilebilir mi? Neler ortaya çıkar?
Eğer bu araştırmaları yapan insanlar gerçekten samimi iseler ve Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu yeteneklerle mücehhez iseler, çok dehşet şeyler ortaya çıkar.
Böyle bir arayış var mı?
Şu ana kadar yok denecek kadar az. Sadece teknik düzeyde bir takım arayışlar var. Kuransal anlamda arayışlar yavaş yavaş başlıyor. Sadece bizim için değil, diğer sanatçı camiada da kendilerini temellendirecek kökleri arama gayretleri var. En azından insanlar kendi topluluklarının farkına varmış durumdalar. Tabii bu önemli bir gelişme. Bunun üzerine dil olarak nelerin daha inşa edilebileceğini zaman içinde göreceğiz ama ben umutluyum. Çünkü toplum olarak bütün handikaplarımıza rağmen dinamik toplumuz. Çok güçlü bir toplumuz. Temellerimiz, payandalarımız çok sağlam. Yıllardır uğraşıyorlar, silkeleyemiyorlar. Dili elinden alınmış hiçbir toplum buna dayanamaz. Ama bakın bu toplum dayanıyor. Allah ecdattan razı olsun. Böyle dantel örer gibi örmüşler. Sen ne kadar zıplamaya çalışırsan çalış, dönüp geliyorsun. Ecdat o ipi en güzel bir şekilde örmüş. Onu kavra önce. O yüzden bu toplum kendi köklerine dönecek. Ondan gerektiği şekilde istifade edecektir. Buna hiçbir güç mani olamayacaktır.
Son olarak burada ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Bir kere kendi çalışmalarım var. Ayrıca Peyami Sanat Galerisi gerek klasik olsun gerekse resim olsun eser vermeye çalışan sanatçılara kapısını açan bir galeri. Zaman zaman sergiler yapılıyor. Aynı zamanda belli kurslar veriyorum. Genel olarak Peyami Sanat Galerisi'nin çalışmaları bunlardır diyebilirim.
Bu güzel mülakat için teşekkürler ediyoruz.
Yeni nesilleri inşa eden fikir adamlarımız, kendi dillerinden hayatları. Peyami Gürel.